Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Bugün biraz hayatımızın yatırım programından konuşalım, olur mu? Çünkü haftanın son gününe geldik. Arkada sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın kitabı Üretme Tüket kitabını yayının sonunda anlatacağım size ve yaşadığımız her şey aslında hayatımızın içinde ekonominin ne kadar yer aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Ama hangi ekonomi sorusunu da beraberinde getirerek. Aşağıdan 3 noktaya dokunmalarını rica ediyorum Periskop izleyicilerinden. Yayını paylaş tuşunu tıklasınlar sonrasında. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım ki diğer dostları da davet edelim. Hep birlikte oturup konuşalım. Dün resmi gazetede 2020 yılı yatırım programı yayınlandı. Aslına bakarsanız hani ben üzerinde çok fazla durmadım. Çünkü detaylı bir inceleme yapmayı gerektirecek bir durum vardı ve sadece Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bu yatırım programı hayatımıza 2020 yılını ne getirecek sorusunun karşılığı olmuyor. Bugüne kadar ne yapıldı sorusunun da birebir karşılığını gösteriyor bize. Çünkü yatırım programının içinde 2114 sayılı kararın içinde 2994 proje için 77.1 milyar liralık ödenek ayrıldığı söyleniyor. Yani kabaca 3000 proje diyelim biz buna, 77 milyar lira, 77 katrilyon lira para ayrıldığı söyleniyor. Ve burada devam eden projeler var, bu dönem içinde yenilenecek projeler var, yavaştan başlayacaklar var. Ama en büyük payın ayrıldığı ulaştırma hikayesine baktığınız zaman, ulaştırma ve haberleşmeye ayrılan 25.2 milyar liraya baktığınız zaman diyorsunuz ki demek ki hayatımızda yine aynı şekilde yol yaptılarla birilerine köprüler, otoyollar, geçiş ücretleri, garantili geçiş ücretleri üzerinden bir takım paralar kazandırılacak. Doğrusunu isterseniz bunların pek çoğu devam eden projeler zaten. Ama işte tam da sıkıntımız bu. Devam eden proje nedir? Bu çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında tam da Tayyip Erdoğan konuşurken, partinin genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz, tam da o konuşurken bir vatandaş çocuklarım aç diye bağırdı. Ve çocuklarım aç sözü aslında bizim bir hafta önce yaşadığımız ve sonu maalesef ölümle biten başka bir olayı hatırlattı. İki çocuğunun açlığını göstererek, açlığını anlatarak kendini yakan bir babayı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında o vatandaş susturuldu. Susturulmakla kalmadı. Her zamanki gibi daha bir gün önce, o olaydan 24 saat önce herkesin hayatına büyük özgürlükler getirdiği söylenen, hatta özgürlükleri sanatçıların kendini sanatla ifade eden insanların hayatına daha büyük oranda getirdiği söyleyen kişi onun grup toplantısında, onun partisi tarafından derdest edildi, işinden de çıkartıldı. Bugün gazetelerde de yer alıyor zaten. Hani yapılabilecek her şey yapıldı. Oysa bakın, vatandaşın sözüne başlarken kullandığı ifade çok ilginç bir ifadeydi. Bugün asıl buradan hareketle bunu konuşacağız zaten. Yoksa bir takım veriler var ve onları gördüğünüz zaman zaten neyin ne olduğunu bileceksiniz. Dedi ki o vatandaş, 15 Temmuz'da sokağa çıktığım için beni işimden attılar. Bakın bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nezdinde, haliyle Tayyip Erdoğan öncelikli olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nezdinde itibar sahibi olabilmek için 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki tavır önemliydi. Hatta insanlara açık yüreklilikte bunlar soruluyordu. Hatırlayın, sen ne yaptın? 15 Temmuz gecesi neredeydin? Nerede olacağım? İşte İstanbul'da neredeydin? İstanbul'da değilim. Tamam, onu bırak, köprüye geldin mi falan diye. Abuk sabuk sorularla insanlar bir yerlere yönlendirilmeye çalışıyordu. Ama bu kez bir vatandaş çıkıp tam da bu cümleyi kurmasına rağmen paldır küldür götürüldü, alelacele işinden atıldı ve şu mesaj verildi insanlara. Ne olursa olsun 15 Temmuz darbe girişimi gecesi nerede olursan ol ama şunu unutma ki yüksek sesle aç olduğunu söylediğin anda aslında senin hayata karışma şansın yok. Çıkarsın dışarı, oyunun dışındasın. Bu olay gerçekleşti. Üzerinden 24 saat geçtikten sonra dün Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısında bir vatandaş yine aynı ifadeyle, çocuklarım aç diyerek kendini yakmaya çalıştı. Neyse ki Meclis kapısında görev yapan polis arkadaşlar anında müdahale ettiler de üzerine benzin döken vatandaşı çakmağa çakmadan durdurmayı başardılar. Ama ifade aynı. Çocuklarım aç. Biz bugün bunu konuşalım. 77 milyarlık 2994 projeye gül hatırınız için 6 tane de ben uydurdum. Yeni element buldum. 6 tane de ben ekledim. 3000 projeye ayrılan 77 milyar liranın vatandaş neresinde diye soralım. Çünkü bugün Bir Gün gazetesinde manşette yer alan haberde sevgili arkadaşım Nurcan Gökdemir, Bir Gün gazetesi Ankara temsilcisi. Burada bu detaylara çok hakim olan bir parlamento muhabiri olarak kalem kalem aslında bunları sıralamış. Dün gece ben çalışırken benim çıkardığım başlıklar, hani kafalar aynı noktadan gittiği için aslında hepimizi aynı yöne sevk etmeli diye düşünüyorum. Hani dedim ya yayının başında, bu projelerin içinde vatandaş nerede? Beni ilgilendiren bu. Yoksa yollar, köprüler, geçiş ücretleri, garantili yerler, Marmaray, denizin dibinden geçmek, sürünmek, Yalova'ya çok daha erken gitmek falan, hepsine eyvallah. Hızlı trenler tamamına eyvallah. Ama vatandaş nasıl kullanılacak? Hani grup toplantısındaki vatandaşın cümlesinden hareketle 15 Temmuz darbe girişimi akşamı İstanbul'da olmayan, olsa bile sokağa çıkmayan, çıksa bile işinden olan insanlar bu projelerin tam olarak neresinde? 3000 projenin içinde biz nereye oturuyoruz? Bakın, birkaç tane başlık aslında bizim ne olduğunu, burada ne yaşadığımızı net şekilde gösteriyor. Çünkü bizi vatandaşı ilgilendiren bölüm kendi şahsi durumu. Yani evine giren para, evine giren parayla nasıl yaşadığı. O zaman bakacağımız şey, sürekli olarak açıklanan Türk İş'in DİSK'in yaptığı araştırmalarla ama aşağı yukarı denk gelen açlık sınırı ve yoksulluk sınırı olması lazım. Öyle ya, 3000 projenin içinde nereye oturduğumuz bizim elimize giren para kadar, cebimize giren para kadar, özür dilerim, aslında devletin bizim için belirlediği standartla alakalı. Türkiye'de açlık sınırı şu dakika itibariyle 2411 lira. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Yani bu demek ki 4 kişilik bir ailede, hani standart Türk ailesi diye bahsediliyor ya, baba, anne, iki de çocuk, böyle hesaplanıyor. Sanki herkes o şablon içinde yaşıyormuş gibi, ama eyvallah, tamam, oradan hesaplayalım. Asgari ücretle çalışan bir insan varsa 4 kişilik aile aç bile değil. Bir daha söylüyorum, 4 kişilik aile aç bile değil. Aç kalabilmesi için 80 liraya daha ihtiyaç var. 80 lira daha bulacak olursa bir yerden, o zaman açlık sınırını yakalıyor. Yoksa şu anda zaten açlık sınırını bile sürükleyebilecek durumda değil. Açlık sınırı böyle, eyvallah. Yoksulluk sınırını hesapladığın zaman Türkiye'de o 4 kişilik aile var ya, bahsedilen 4 kişilik aile. 4 kişilik ailenin 4'ü de sabahtan akşama kadar asgari ücretle çalışırsa o zaman yırtıyorlar. Yoksulluk sınırının üzerine çıkıyorlar. Çünkü şu anda 6887 liralık bir yoksulluk sınırından bahsediliyor. Rakam çok tuhaf. Çünkü 3 kişi çalışıyorsa eğer, 3 asgari ücretli çalışıyorsa sen yoksul bile değilsin. Yetmiyor para çünkü. Yetmiyor. 200 lira civarında altındasın. Para bulman lazım. Hani aç kalabilmek için 80 liraya ihtiyacın vardı ya, devletin sana evet bu aç diyebilmesi için senin eline 2411 lira geçmesi gerekiyor, ama kazanamıyorsun ya asgari ücret karşılığı. Aç kalabilmek için de bunu yaşamak zorundasın. Geleceğiz sevgililer gününe, merak etmeyin. Yoksulluk sınırını da böyle yaşayacaksın. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya bir dakika, sen hep işi asgari ücret üzerinden götürüyorsun. Ama ortalama ücret zaten böyle. Türkiye'nin %50'si asgari ücret sınırında yaşıyor. Hepsi asgari ücretle çalışmıyor. Ama asgari ücret sınırı aynı zamanda bir ülke için şöyle kritik bir durumu ifade edebiliyor. O kadar paraya çalışmaya hazır yüz binlerce, milyonlarca insan olduğu için genelde çok vasıf gerektirmeyen işler açıldığı zaman zaten asgari ücret düzeyinde para teklif ediliyor. Niye? İşveren bunu bilmiyor mu? Yani dışarıda 2320 liraya çalışmaya hazır insanlar varken neden sana getirip 4000 lira versin? Kapitalizm bunu gerektirir. Senin iyi yaşaman değildir ki önemli olan, çarkların dönmesidir. Ve 250 yıllık bu sürecin içinde bu devran hep böyle döner. Değişmez. Yani senin aç kalabilmek için 80 liraya daha ihtiyacın olur. Ailenin aç kalabilmesi için. Ailene birilerinin yoksul diyebilmesi için 200 lira daha para gerekir sana. Yoksul bile olamazsın. Çünkü eğer böyle olursan sen standardı yakalayamazsın. Ama işte tam da Selef Hanım'ın söylediği gibi sedefe desin. Hamdolsun deyip geçer insanlar. Niye? O tevekküle orada ihtiyacın vardır çünkü senin. Bak şimdi böyle birleştirdiğin zaman eminim sana da partinin grup toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısının aslında dışarıdan bakan bir insan için büyük bir mevlüt halinde olmasının gerekçesini anlayabilirsin. Hadi hep beraber bir Fatiha okuyalım. Hadi hep beraber bunun için bir dua edelim. Çok şükür, hamdolsun, Rabbim niyaz ederse, diliyorum, yapıyorum, atıyorum, tutuyorum. Büyük bir mevlütten bahsediyoruz biz aslında. Ama orada konuşulması gerekenler ülkenin sorunları, öyle değil mi? Ülkenin en büyük başındaki belalardan bir tanesi Suriye sorunu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuşuluyor. Demek ki bunun yeri orası. O zaman orada sabahtan akşama kadar dua etmek değil ki çözüm olan. Oradan bir şey yapılmalı. İşte tam buraya geldiğimiz zaman sıkıntının büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün bunları biz görürken, yani meclisin önünde, hayırlı cumaları sonunda dinleyeceğim ben. Bütün bunları kendini Müslümanım diye adlandıran insanlar nasıl içlerine sindiriyor diye sorarak şu anda dinlemeyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında partisine seslenen, partililerine seslenen kişi, grup toplantısının başı, aynı zamanda genel başkan olan Tayyip Erdoğan, burada yatırım programının içinde kendisiyle alakalı olarak başka bir rakamla yer alıyor. 2020 yatırım programının içinde şöyle bir başlık var çünkü. Deniyor ki, Cumhurbaşkanlığı bu yıl yatırımlar için 610 milyon lira para ayırdı. 610 milyon. 610 milyonun karşılığı aslında 610 trilyon. 610 milyon dediğiniz zaman insanlara çok küçük geliyor. 610 trilyondan bahsediyoruz. Devam eden projeler için burada ayrılan para 361 milyon 500 bin lira. Yeni projeler için de 248 milyon 500 bin lira. Birleştirdiğiniz zaman 610 milyon lira para çıkıyor. Bakın, devam eden projeler için diyor. 361 milyon lira. Hepinizin aklına şu geliyor. Devam eden proje nedir kardeşim? Cumhurbaşkanlığı ne yapıyor? Devam eden projesi ne? Aynı şeyi düşündük. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme gelen Ağlat'taki saray mesela. Bir saray ne için yapılır? Gelin düşünelim. Ben gazetecilik yaptığım, aktif gazetecilik, bu da aktif gazetecilik ama kurumsal anlamda gazetecilik yaptığım dönemde Cumhurbaşkanları ve başbakanlarla pek çok seyahate katıldım. Uluslararası seyahate. Ve burada en çok dikkatimi çeken şu oldu. Hep de bunu anlattım her yerde. Yazdım, çizdim de zaten. Avrupa'ya geçtiğiniz zaman Avrupa'nın içinde o dağılan ülkelerin içinden çıkan yeni cumhuriyetler farklı olmak üzere, ki onlar da buna çok dikkat ediyorlar. Aslında devletlerin kurumsal itibarlarını gösterebilmek için kullandıkları yerler hep tarihi binalar. Köşkler, saraylar, bahçeler. Fransızları düşünün mesela. Elize Sarayı'nı düşünün. Ya da Almanları düşünün aynı şekilde. İngilizleri düşünün kullandıkları yerleri. Ama ne zamanki Boğaz Köprüsü'nden Avrupa'dan Asya'ya geçiyorsunuz, hayat değişiyor. Bizden başlayarak hem Orta Doğu'ya hem Türkiye Cumhuriyetleri, Çin'e kadar devam ettiğinizde görüyorsunuz ki, çok şükür o tarafta görmediğim ülke yok. Hepsinde acayip bir saray yapma tutkusu var. İnanılmaz. Mesela bunlardan birini, en etkileyeni ve en gereksiz gördüğümü Kazakistan'da gördüğüm Akor'daydı. O kadar saçma bir yerdi ki büyüklüğüyle insanı korkutmakla kalmıyor. Aslında sürekli olarak şunu söylüyordu. Buna ne ihtiyaç var ya? Niye böyle bir şey yaparsın? Sonra bir gün o törenlerden bir tanesinde dışarıda hava sıcaklığı eksi 30 dereceye düştüğü için törenin saray içine alındığı söylendi, duyuruldu. Aslında dışarıda yapılacaktı tören. Ama vazgeçildi. Girdik sarayın içine. Sarayın içine atlı 100 askerin de atlarıyla birlikte girebileceği kadar bir karşılama salonu yapılmıştı. 100 asker diyorum size, atlarıyla giriyorlar. O büyüklüğün gerekçesini o zaman anlamıştım. Her koşulda itibarın ayakta dur tutulması. Ama itibar dediğiniz şey, halkın itibarı yoksa bir işe yaramaz ki. Sizin itibarınızı sallayan insan yok. Bakın, üzerinden 15 sene geçtikten sonra bile orayı görmüş bir gazeteci çıkıp şunu söyleyebilir. Yerin dibine batsın sizin itibarınız. Halkınız nasıl yaşıyor? Hala kıl çadırlarda yaşayan insanlar var ülkenizde. Ve siz o insanların hayatlarına dokunmak yerine kendi itibarınızı ayağa kaldırıyorsunuz. Türkmenistan'ın da farklı değil. Özbekistan'ın da farklı değil. Hiçbiri. Hatta daha sonra çok tuhaf şeyler oldu üst üste. Tesadüf deyin, tevafuk deyin, hangisini istiyorsanız. Mesela Suudi Arabistan'da kralın yazlık sarayını görme şerefine nail oldum. Kralın yazlık sarayı ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Suudi Arabistan, güneşin ortasında yaşıyorsun zaten. Yazlık saray dediğinle yazlık sarayla kışlık saray arasında çok ciddi bir fark var. 2 dereceye yakın sıcaklık farkı. Gerçekten çok daha serin bir saraydan bahsediyoruz. Gerekçe, para senin değil ki. Para halkın, istediğin gibi saçabilirsin. Nereye yaptığını sorgulayamayacak insanlar sana kafalarını çevirip soru soramayacaktır ki. İstediğini yap, kime ne? Irak'ta Saddam Hüseyin'in saraylarından bir tanesinin önünde çekilmiş bir fotoğrafım var. Dün akşam bu konuyla ilgili ya nereleri gördüm ben, neydi bunlarla ilgili yaşadığım diye düşününce aklıma geldi. Tam orada saldırılar başlamadan kısa bir süre önce galiba iki Iraklı askerle birlikte bir fotoğraf çektirmişiz. Gerekçesini hatırlamıyorum. Ama şöyle diyor, Saddam'ın kışlık sarayının önü. Kışlık sarayı demek ki bir de yazlık sarayı var değil mi? Bakın dünyanın her yerinde bu takıntı devam ediyor. Devam ediyor insanlarda. Saray yapalım. Saray. Yepyeni saraylar yaparım. Saray deyince Dede Sezgin Umuzlu izleyicinin yaptığı, yazdığı doğru. Amerika'yı söylemeye gerek yok. Evet. Herkesin aklında en çok kalan bu. Beyaz Saray. Beyaz Saray'ı görenler vardır içinizde. Washington'da yaşayan çok kişi de var zaten yayını izleyenler arasında. Beyaz Saray dediğin hani bizde olsa büyük bir yeni rezidansın girişi olabilir ancak. Beyaz Saray diye şişirilen yer hap kadar bir yer. Gerçekten küçücük bir yer. Ama itibardan bahseden insanlar istedikleri kadar bina diksinler. İtibarınız gelip burada düğümleniyor sizin. Yani siz 610 milyon lira için Cumhurbaşkanlığı'nın bu yılki yatırım programına gereken para diyorsanız eğer insanlar devam eden projeleri sorgulamak zorunda hissederler kendini. Sahi 2020 yılı yatırım programında o rakam da var. Deniyor ki Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar yaptığı yatırım harcamaları için toplamda 3 milyar 438 milyon lira harcadı. 3 milyar 438 milyon lira. 3,5 milyar. 3,5 katrilyon lira. Devam eden yatırım. Soruyorum şimdi size. 3,5 katrilyon liralık devam eden bir yatırım, hayatınızı etkileyecek bir yatırım gördünüz mü Cumhurbaşkanlığı tarafından? Bunun dökümüne baktığın zaman zaten yapılan saraylar, yapılması planlanan saraylar, devam eden onarımı, tadilatı, bakımı, devam eden yeni odalar eklenen yepyeni saraylar görüyorsunuz sadece. Sadece onlar. Ahlat'ı görüyorsunuz, Okluk Koyu'nu görüyorsunuz. Oysa aynı Okluk Koyu Turgut Özal'ın yani Türkiye'de kapitalizmin devletin göbeğine getirip oturtan, hatta benim memurum işini bilir diyerek rüşveti yasallaştıran adamlardan bir tanesinin yaşadığı yer. Okluk Koyu, Yazlık Saray. Ona bile yeten şey bugün yetmiyor bize. Biz artık 1100 odalı sarayların altında hiçbir bina itibar sağlamayacak diye düşünüyoruz. Biz düşünmüyoruz da bizim için itibarını düşünen insanlar düşünüyorlar. Ve bütün bunlar yapılırken kafalar nasıl aynı çalışıyor görüyor musunuz? Bakın Sherlock Holmes tam kuracağım cümlenin önünü alıyor şu anda. Biz Ankara'da 25 sene görevde kalmış bir belediye başkanının, üstelik hırsızlıkla suçlanan, üstelik Fethullah Gülen terör örgütüne yani Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında ben 15 Temmuz akşamı sokağa çıktığım için işsiz kaldım kardeşim diye bağıran adamın darbe girişimine vurgu yaptığı o günde FETÖ tarafından beslenen insanlardan biri olduğu bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç tarafından dillendirilmiş bir kişi tarafından 750 milyon dolar harcandığını görüyoruz. 750 milyon dolar. Sakın bunu Türk lirasına çevirmeye kalkmayın, beyniniz bulanacaktır. Hani demin konuştuğumuz 3,5 milyar liralık bölüm var ya, onun üzerine çıkıyor para. Gerçekten. Üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Ankara'da sadece bir park, bir tema park yapımı için harcanan, üstelik inatla harcanan, üstelik muhalefet sorguladığı zaman size mi soracağız be, itibarımız bu olacak, Ankara'nın en çok turist çeken bölgesi olacak denilerek, insanlara yalan söylenerek çalınmış para, 750 milyon dolar. İtibar, ne kadar kısa bir kelime değil mi? İtibar, alt harf, dümdüz. Ama itibar kelimesini ortaya götürüp altını doldurduğunuz zaman, hele bir de insanları korkutarak söylüyorsanız bunu, bu rakamların sorgulanmasının önüne geçiyorsunuz. Oysa resmi gazetede yayınlanan 2411 numaralı karar diye başlık atılan Cumhurbaşkanlığı 2020 yıl yatırım programının detayına baktığınız zaman bunları görüyorsun zaten. İşte o zaman kafanda bunu birleştirmek zorunda kalıyorsun. Bir dakika ya, bir dakika. Bu ülke açlık sınırını tartışırken asgari ücretlinin 80 lira daha kazanarak ancak açlık sınırından yırtabileceği bir ülkede, 200 lira daha paraya ihtiyaç duyarak 4 kişilik ailesiyle birlikte çok şükür yoksuluz diyebileceği bir dönemde, sen herkesin gözünün içine bakarak diyorsun ki ben bu yıl 3,5 milyar lira daha harcayacağım. Nasıl yani? Harcadım zaten bu parayı. Bu yıl senden çok az istiyorum. Bunun %20'si kadar, 610 milyon lira. Bana bu kadarı yeter. Devam eden projelerim var çünkü. Onlara harcayacağım devam eden projelerimi. Devam eden projeler, Okluk Koyu'nun tadilatı, Ahlat'taki saray, zaten yapılmış gözümüze sokulan her gün koskoca bir sarayın giderleri, 1000 tane odasıyla, danışmanlarıyla, sayısının kaç olduğunu bilmediğimiz danışmanlarıyla, personel giderleriyle koskoca bir itibar cenneti. Kim için? Vallahi bizim için olmadığı, yayının başından beri 22 dakikadır anlattığım şekliyle sanırım anlaşılmıştır. İtibarın bizimle alakası yok. İtibar dedik ya, 6 harflik bir kelimeden bahsettik sadece. İtibar. İtibar nasıl sağlanır? İnsanlara sadece saraylarınızı göstererek, manzaralarınızı göstererek mi? Biri size bir uçak verdiği zaman itibarınız olur mu mesela? O uçağın zaten satın almasına biz çıkmıştık denilmesine rağmen, o uçak için ödenen para gösterilememesine rağmen ve o uçağı hediye ettiği söylenen insana, Türkiye'de bütün kapıların ardına kadar açılmasına rağmen itibar sağlanabilir mi gerçekten? Ben zannetmiyorum. Çünkü birileri çıkıp çocuklarım aç dediği zaman 6 harfli bir kelime sadece 2 kelimeyle yerle yeksan ediliyor. Çocuklarım aç. Bu kadar. O kadar ağır, içi o kadar dolu, o kadar hazin bir cümle ki bu. Sadece bu 2 kelimeyle itibarın yerin dibine batsın dedirtiyor zaten insanlara. Ve itibardan tasarruf edilemiyorsa eğer, itibar dediğiniz şey gerçekten buysa, böyle itibar olmaz olsun ya. Kimsenin işine yaramıyor bu çünkü. Arkada bir kitap var. Bu haftayı bu kitapla tamamladık. Çok da mutluyum. İşaretlediğim yerler var. Ben dün gece bitirdim. Sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın kitabı. Tanıttık da zaten. Üretme, tüket. Dün çok güzel bir haber geldi. Ali Ekber Yıldırım da paylaştı. 3. baskıya gidiyor kitap. Herkesin okuması gereken bir kitap. Ben şimdi şu not aldığım yerleri, yani ayırdığım kağıtlarla, ayraçlarla ayırdığım yerleri paylaşacağım. Ama bu kitabı niye okumalısınızı önce size anlatayım. Çünkü bu kitapta anlatılan şey, deminden beri size anlattığım itibarın nasıl yerle yeksan edildiğinin göstergesi. Biz çocukken, ben 50 yaşındayım, biz çocukken bize öğretilen şey şuydu. Türkiye, dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesidir. Ürettikleriyle vatandaşları doyar. İhracat kavramı bize böyle anlatılırdı çocukken. İhracat bir ülkenin yabancı ülkelere mal satmasıdır. İthalat diye de bir şey var ama çok da önemli değil. Oysa bugün baktığımız zaman hayatımızın tam göbeğinde artık ithalat canavarı olduğumuzu görüyoruz. Ali Ekber Yıldırım da onu anlatıyor kitapta. Size buradan paylaşacağım bölümler kısa kısa bölümler ama lütfen dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Mesela diyor ki, Türkiye'de kim Tarım Bakanı olursa olsun yapacağı ilk açıklama Türkiye'nin hayvansal varlığının çok yukarıda olduğunu söylemektir. Tarım Bakanı, hükümet temsilcileri, iktidar partisi milletvekilleri, bürokratlar Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. sırada olduğunu övünerek anlatır. Ayrıca süt sığırı ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci olmayı da övünerek eklerler. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de böyle yaptı diyor. Geçmişte de zaten böyle yapılıyordu dedikten sonra bir hatırlatma yapıyor. AKP döneminde yeni göreve gelen her tarım bakanı, 4. baskımı ne güzel, daha çok sevindim. Ben dün verdiği rakamdan hareketle söylüyorum. Her tarım bakanı 2 yılda ithalatı bitireceğini ve ihracatçı ülke olacağımızı söyler. Sonra bırakın ithalatı bitirmeyi, en çok ithalat kendi döneminde olur. Sığır ithalatında Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın lideri kim diye soruyor mesela. Ve burada devam eden tartışmaların içinde benim çok önem verdiğim, bazılarınızın çok kızdığı, hani köylüye değil ama köylülüğe, o zihniyete karşıyım diyorum ya. Ve Türkiye'nin kendisine hedef olarak koyduğu Avrupa Birliği'nin köylü çiftçi standardında yaşamak hikayesinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu. Çünkü orada çiftçi denilen şeyin Türkiye'deki çiftçiyle karşılanamayacağını söylüyorum ya. Bakın tam da onu anlatıyor. Eski köylü yeni köylü ayrımı yapıyor burada. Kitabın 193. sayfasında. En severek okuduğum bölümlerden bir tanesi. Diyor ki, Kurban Bayramı öncesinde aslında ciddi hareketlilik yaşanırdı köylerde. Şu anda yaşanmıyor. Çünkü köylerde yaşayan insanlar artık gerçekten üretimi yapan insanlar değil. Öyle bir grup var ki hayatlarına biraz sessizlik katabilmek için palas pandıras köylere yerleştiler. Köyde yaşayanlar da artık bizim gibi tüketici konumuna geçtiler. Köye pazar kurulduğunu, sebzenin meyvenin bu pazardan alındığını, yoğurdun, peynirin, sütün, yumurtanın şehirden geldiğini söyleyebiliriz artık. Köylerde haftanın bir günü pazarlar kuruluyor. Şehirlerdeki semt pazarları gibi. Ya da manav geliyor düzenli olarak. Üretim yapmasını beklediğimiz köylüler ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu pazarlardan alıyor. Şimdi siz istediğiniz kadar bağırın diyorum ya, Hollanda, Hollanda. Yalancısınız siz. Çünkü anlattığınız şey Ali Ekber Yıldırım'ın can acıtmak pahasına açık yüreklilikle tane tane anlattığı şeyle %100 ters. Çünkü yalan söylüyorsunuz siz. Ama bakın bu kitapta yalan söylenmiyor. Hepimizin kafasını en çok karıştıran şeye parmak basıyor burada Ali Ekber Yıldırım. Diyor ki, peki bütün bunlara rağmen, köylü bile tüketim mantığının içine bulaştırılmasına rağmen bizim bir çıkışımız yok mu? Yapmaz olur mu? Bakın, kitabın son sözünde, oraya kadar geldiğinizde zaten 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceğini anlıyorsunuz. Ama çok önemli bir bölüm var. Son sözde bizim aslında en büyük üreticisi olmamıza rağmen fiyatının belirleyicisi olamadığımız ürünleri tek tek sayıyor Ali Ekber Yıldırım. Tek tek. Hepsini. En can alıcı bölümü, en can yakıcı bölümü bu işte. Diyor ki mesela, zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz biz. Türkiye bulunduğu coğrafya, sahip olduğu tarım kültürü ve tarihi, iklimi, toprak zenginliği, genç nüfusu, ticaret olanakları, en önemlisi biyoçeşitliliğiyle tarımda çok büyük potansiyele ve fırsatlara sahip. Sonra oturuyor bu ürünlerin hepsini tek tek yazıyor. Hepinizin aklına gelen ilk şey fındık. Elbette ama sadece fındıkla kalmıyor. Çünkü burada deniyor ki Türkiye şu anda 1,5-2 milyar dolarlık özür dilerim bir gelir elde ediyor fındıktan. Oysa biz bütün dünyada 540 bin 200 ton üretimle dünyada fındığın %62'sini biz üretiyoruz zaten. %62'sini fiyatını kim belirliyor? Biz mi? Dahilimiz bile yok. Ve bunun altına hiç düşünmediğiniz ürünleri yerleştirmeye başlıyor. Mesela kirazdan bahsediyor. Türkiye diyor, dünya kiraz üretiminde açık ara birinci sırada. 2018 verilerine göre Türkiye'nin kiraz üretimi 627.132 ton. İkinci sırada Amerika var. Hani hep söyleniyor ya, şişiriliyor. Amerikan rüyası. Hatta bugünün iktidarının temsilcileri Amerika bile demiyor. Amerika diyorlar ya. Amerika'nın üretimi 400 bin ton kabaca. Ve biz ondan bu kadar fazla üretmemize rağmen, büyük bölümünü ihraç etmemize rağmen asla bu ürün üzerinde hiçbir şekilde fiyat söyleme şansına sahip değiliz. Biz sadece bu piyasanın bir oyuncusuyuz. Ve incir ve mercimek ve domates, bakın en can acıtıcılardan bir tanesi. Dünya domates üretiminde Çin 2018'de 59,5 milyon ton üretimle ilk sırada. Hindistan 20,7 milyon tonla ikinci sırada. Türkiye 12 milyon 700 bin tonla üçüncü sırada. Ama biz kendimizi bununla anlatamıyoruz. Ve Ali Ekber Yıldırım o başta söylediği sözü sonda bir kere daha söylüyor. Diyor ki insanlara, zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz biz. Tam da bunu anlatıyor işte bu kitap. Biz zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Ama bunu yapabilmek için neden geri bırakıldığımızı, bize üstelik Türkiye'yi yönetme iddiasıyla gelip bunların tamamen zayıflamasına kimler yol açıyor? Kitapta çok açık yüreklilikle anlatılıyor. Hepinize can yürekten tavsiye ederim. Mutlaka ama mutlaka okuyun. Üretme Tüket kitabını, CIA yayınlarından çıktı. İthalat Siyaset Rant Kıskacında Tarım, Ali Ekber Yıldırım'ın. Şimdi bugün sevgililer günü, 14 Şubat. Önce sevgililer gününüz mübarek olsun. Ne diyeyim yani, bilemiyorum ki. Ama ben hep sevgililer günü deyince Şöyle bir şey hatırlarım ya. Hep aklıma aynı şey gelir ve aynı şeyin üzerinde konuşmayı çok çok çok severim. Gerçekten. Çünkü Bedri Rahmi der ki benim için çok önemli olan bölümünde. Birler hanesinden kurtulmaktır onun için sevgililer olmak. Sevgililer olabilmek. Ve durum böyleyse çoğalmak değilse sadece sevgi. İki yalnızlığı gönüllü olarak tek potada eritemeyecekse insan ne işe yarar sevgi? Söyler misiniz? Hakikaten kimin ne işine yarar? Bugün sadece hep söylediğim gibi dün alsanız 5 lira vereceğiniz bir güle 20 lira vermek hoşunuza gidiyorsa kimse sizi engellemez. İstediğinizi yapabilirsiniz. Paşa gönlünüz bilir. Ama burada sevgiden söz ediyorsak eğer sevginin ne olduğuna biraz bakmak gerekir bana kalırsa. Diyor ki Bedri Rahmi, bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan, karanlıkta yüzüne 1000 mumluk lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı, sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynunu burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali, üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali, uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim, gel. Gel kurtaralım birler hanesinden, çekelim gidelim bir uçtan uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim, sevelim, sevelim, sevebileceğimiz kadar. Sevginin kıymetini bilen herkes için. Bir güne tıkıştırılmış değil ama her güne yayılmış sevgililer gününüz kutlu olsun. Bugün o güle o kadar parayı vermek istiyorsanız siz bilirsiniz. Ama onunla yapabileceğiniz başka şeyler olduğunu da unutmayın lütfen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ne fark eder? Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı cumhuriyete bağlıyız hepimiz. 97 yıllık tek bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Bizim ikincisi, üçüncüsü, beşincisi gibi hayallerimiz yok, gevşek değiliz biz. O yüzden bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız birbirimizden. Ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün, burada yaptığımız gibi. Bu yayına katkı sunmak isterseniz eğer yapabilecekleriniz şunlar. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı ekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalını açın, oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Zaten benim kanala getirecek sizi. Ve hemen benim kanala geldikten sonra da abone ol tuşunu tıklayın. Yanında bir de katkı diye bir tuş var. Katıl diye bir tuş var. Ona da isterseniz katılarak siz küçük miktarlarda aylık destek verebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yan taraftaki zili yalnız tıklamayı unutmayın. O özel ricadır. Çünkü yayınlar başlamadan bildirim almanız gerekiyor. Bu kadar mı? Hayır değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi. Ve emin olun bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz hafta sonuna geldik. Pazartesi sabahına randevumuz. Ölmez sağ kalırsam saat 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese güzel bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.